Ana, Maxim Gorki, 4. kaset 2. yüz, sayfa 145. Yüzleri görünmeyen insanların oluşturduğu bu duvar, alanın giriş yerlerini kapatıyor, her birinin omzunda ince, sivri uçlu bir demir parlıyordu. Halkın üstünde soğuk bir hava etkisi yapan bu sessiz, kımıltısız duvar, ananın kalbini dondurmuştu. Pelagi tanıdığı yüzlerin bulunduğu yana gitti. Bunlar Enon'da bulunuyorlardı. Karşıdan gelen o bilinmeyen adamların içine karışarak sanki onlara dayanıyorlardı. Ana koluyla iri yarı bir adama çarptı. Bu adam sakalı bıyığı tıraşlı, bir gözü de kördü. Adam bu çarpanın kim olduğunu görmek için başını çevirdi. "Ne istiyorsun? Kimsin sen?" dedi. Pavel Vlasov'un annesi. Kadın bacaklarının güçten kesildiğini, alt dudağının düştüğünü duyuyordu. Pavel nutkuna devam ediyordu. "Arkadaşlar, yaşam ileridedir, önümüzdedir. Bizim için bundan başka bir yol yoktur. Şarkımızı sürdürelim." Ortalığı korkunç bir sessizlik kapladı. Bayrak kalktı, sallandı. Bütün başların üstünde dalgalanarak karşıda askerlerin yarattığı engele doğru ilerledi. Ana titredi. Gözlerini kapayarak ta içinden gelen bir inilti ile inledi. Kalabalık içinden yalnız 4 kişi ayrılmıştı. Pavel, Andrei, Samoylov, Mazin. Birden Mazin'in keskin sesi ağır titreşimlerle havada çalkalandı. "Siz ki kurban oldunuz." Acı bir hıçkırığı andıran boğuk bir ses dizeyi bütünledi. Kar meydanlarında. Halk şarkının ezgileriyle bir iki adım ileri gitti. İkinci şarkı kalplerde güvenlik, yüreklilik uyandıran açıklığıyla ortalığı çınlattı. Sesi taşkın bir sel gibi uzanan Fedya şarkıya başlamıştı. "Siz ki kurban oldunuz." Arkadaşlar hep bir ağızdan gerisini getirdiler. "Özgürlük güzeli uğruna." Öteden bir ses çirkin haince bağırdı. "Köpoğlu köpekler, ölü duası mı okuyorsunuz, bu ne be?" Kudurmuş gibi başka bir ses duyuldu. "Gebertin edepsizleri." Ana iki eliyle göğsünü sıktı. Arkasına dönüp baktığında az önce yoğun bir yığın gibi dar sokak dolduran halkın şimdi kararsız bir durum aldığını gördü. Bayrağın çevresini almış olanlar yavaş yavaş ayrılıp çekiliyorlardı. Bunları 5-10 kişi daha izledi. Sanki sokağın ortasında kızgın bir ateş varmış, ayaklarının altını yakıyormuş gibi ileri adım atıldıkça bir kişi ayrılarak kenara atılıyordu. Fedya şarkıyı sürdürüyordu. "Zalimler yenik." Sağlam, direnici, tehdit edici birkaç ses şarkının gerisini getirdi. "Dünya güzeldir, uyan." Ne var ki bu sırada öteden beriden tek tük fısıltılar duyuldu. Havada kesik kesik sözler dalgalanıyordu. Subay komut verdi. "İleri marş!" Tek gözlü adam ellerini cebine sokarak "İşte bak, dağıldılar." dedi. Yolun giriş yerini tutan asker yine o durumda yerinden oynadı. Yolu büsbütün kaplayarak ellerindeki tüfeklere takılmış süngülerin gümüş gibi parlayan sivri uçlarını ileri uzatarak düzgün adımlarla yürümeye başladı. Andrei Pavel'in önüne geçmiş, iri vücuduyla onu koruyordu. Pavel havayı yırtan bir sesle bağırdı. "Yanıma gelin arkadaşlar." Andrei ellerini arkasına kavuşturmuş, başı yukarıda şarkı söylüyordu. Pavel omuzlarını dürterek, "Yanıma gelsene, orada durmaya hakkın yok, ön sıra bayrağa aittir." Askerin arasından kısa boylu bir subay, parlak kılıcını havada sallayarak acı bir sesle bağırdı. "Dağılın bakayım." Her adım attıkça diz kapakları eğilmeksizin ökçelerini öfkeyle yere vuruyordu. Ananın bakışları onun pırıl pırıl parlayan çizmesine takıldı. Yanı başında, arkasında uzun boylu, kocaman, beyaz bıyıklı, yüzü tıraşlı bir adam ağır adımlarla yürüyordu. Arkasında içi kırmızı kumaşla kaplı, uzun, açık renk bir palto vardı. Geniş paltonun kenarlarına sarı şeritler dikiliydi. Küçük Rusyalı gibi o da ellerini arkasına kavuşturmuş, iri uzun, ağarmış kirpiklerini ayırarak Pavel'e bakıyordu. Ama bunların hepsini görüyordu. Kalbinde her içini çektikçe yükselecek bir haykırış vardı. O bu haykırışı durduruyor, boğuyor, niçin böyle haykırışı tutmayı gerekli gördüğünü bilmeksizin ellerini göğsüne bastırıyordu. Sağdan soldan itile kalkıla, sallanarak, sarsılarak, düşünmeksizin, ne yaptığını bilmeksizin ilerliyordu. Arkada halkın sayısının birer birer eksildiğini, soğuk bir dalganın adım adım gelerek onları dağıttığını duyuyordu. Kızıl bayrağın çevresini alan delikanlılarla karşıdan gelen gri kaputlu adamlar gittikçe birbirlerine yaklaşıyorlardı. Artık askerlerin yüzleri gittikçe ayırt ediliyordu. Sokağın bütün genişliğini kaplayan bu yüzler korkunç bir biçimde çirkin dar bir şerit gibi uzanmış duruyordu. Yalnız gözlerin renklerindeki değişiklik araya bir ayrım koyuyor, ince, sivri, korkunç bir parıltıyla parlıyordu. Halkın göğsüne doğrulan bu sivri uçlu süngüler daha dokunmadan dağıtıyor, halkı birer birer o sık yığından ayırıyordu. Pelagi arkada kaçanların ayak seslerini duyuyordu. Korkulu boğuk sesleri birbirini izliyordu. ''Kaçın arkadaşlar, kaçın! Vlasov, gel, gel! Pelagi, dön geriye!'' Vesovçikov boğuk bir sesle bağırdı. ''Pavel, ver bana bayrağını, ver, ver, ben saklarım!'' Bayrağın direğini tuttu. Kırmızı bez havada dalgalandı. Pavel haykırdı. ''Bırak diyorum!'' Vesovçikov sanki ateşle yakılmış gibi elini çekti. Şarkı durmuştu. Delikanlılar durarak sık bir halka halinde Pavel'in çevresini aldılar. Pavel bu halkayı yararak geçti. Birden bütün bir halkı derin bir sessizlik kapladı. Bayrağın altında 20 delikanlı kalmıştı. Ne var ki durumlarında bir sağlamlık ve ağırlık vardı. Ama onları düşündükçe titriyor, onlara kendisinin belirleyemediği birkaç söz söyleyebilmek için içinde anlaşılmaz bir istek duyuyordu. Askeri komuta eden uzun boylu ihtiyarın sesi ortalığı çınlattı. ''Başçavuş, şunu alıver!'' Elini uzatarak bayrağı gösterdi. Başçavuş koştu, bayrağı deneyinden yakalayarak yırtıcı bir sesle bağırdı. ''Bırak! Hayır, bırakmam! Kahrolsun halka zulmedenler!'' Bayrak havada sallanıyor, bir sağa bir sola eğilerek doğruluyordu. Vesovçikov kendisinden beklenilmeyen bir hızla ananın önüne atıldı. Kolunu uzatmış, yumruklarını sıkmıştı. Yaşlı asker ayağını yere vurarak ''Tutun bu herifleri!'' dedi. Birkaç asker atıldı. İçlerinden biri bayrağın değneğine çarpınca bayrak titrer gibi oldu. Sarsıldı. Yana doğru eğilerek askerlerin arasında yitti gitti. Acılı bir ses ''Of!'' dedi. Ananın ağzından bir çığlık çıktı. Öyle bir çığlıktı ki insan sesine benzemiyordu. Bir iniltiydi. Pavel'in açık sesi askerlerin içinden yanıt verdi. ''Allah'a ısmarladık anne. Allah'a ısmarladık sevgili anneciğim.'' Ne ateşli yürek, bak hala beni düşünüyor. Bu yeni düşünceyle yüreği sızladı. Allah'a ısmarladık anneciğim. Pelage parmaklarının ucuna basarak yükseldi. Kollarını sallamaya başladı. Oğluyla arkadaşını görmek istiyordu. Askerlerin başları üstünden Andre'nin yuvarlak yüzünü gördü. Delikanlı gülümseyerek anayı selamladı. Kadın birden bağırdı. Yavrularım, sevgili yavrularım, Andre, Pavel. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Bu haykırışa birkaç kez karşılık verildi. Ne yazık ki hep bir ağızdan cevap vermeye cesaret edemiyorlardı. Pencerelerden, damlardan, kim bilir nerelerden sesler geliyordu. Biri anayı göğsünden itti. Gözlerini bulandıran sisler arasından dikkatle baktı. Kısa boylu çavuştu. Yüzünün çizgileri kırmızı gergindi. Adam ananın yüzüne bağırdı. ''Haydi defol buradan koca karı.'' Kadın bu adamı baştan aşağı süzdü. Bakışları o aralık yerde iki parça duran bayrağın değneğine ilişmişti. Bu parçaların birinde bayrağın kırmızı bezi vardı. Ana bunu yerden almak için eğildi. Çavuş değneği kadının elinden aldı. Yine yere attı. Ayaklarını yere vurarak ''Haydi defol diyorum kadın'' dedi. ''Uyan en zulümle kahrolan, uyan.'' Birden askerlerin arasında bir şarkı işitilmeye başlamıştı. Her şey sarsılarak dalgalandı, titredi. Havada boğuk bir gürültünün titreşimleri, telgraf tellerinin titreşimlerine benzer bir şey vardı. Çavuş koşarak girdi. ''Kremov, susturun şu herifleri.'' Şarkının ezgileri karıştı, ayrıldı, sonra kesilerek durdu. Bir el ananın omzundan yakaladı. Onu bir yarım döndürdü, çevirerek arkasından itti. ''Haydi defol.'' Çavuş komut verdi. ''Sokağı temizleyin.'' Ama on adım ötede bir yığın adam daha gördü. Bunlar ağır ağır çekilerek göredeki evlere dağılarak bağırıyorlar, yuhalıyorlar, ıslık çalıyorlardı. Bıyıklı bir asker Pelagi'yi kaldırımın üstüne iterek kulağına bağırdı. ''Haydi defol şuradan git!'' Kadın düşmemek için bayrağın direğine dayanarak yürüyordu. Çünkü bacakları titriyor, sallanıyordu. Öteki eliyle de duvarlara, çitlere tutunuyordu. Göstericiler hep geri geri gidiyorlardı. İki yandan askerler adım adım ilerleyerek ''Hadi bakalım, haydi, haydi'' diyorlardı. Askerler Pelagi'yi arkada bırakarak geçtiler. O zaman ana durdu, çevresine bakınmaya başladı. Sokağın ucunda açık aralıklarla yerleşen askerler halkı boşalmış olan alana gelmekten alıkoyuyor, ta ileride esmer renkli adamlar acele etmeksizin ağır adımlarla halkın üzerine doğru yürüyorlardı. Ana geri dönmek istediği halde nedenini bilmeksizin ilerliyordu. Bar bomboş bir sokağın başına gelince içeri daldı. Yürümeye başladı. Sonra yine durdu. Derin derin soluyarak çevreye kulak verdi. Uzaktan bir yerden boğuk bir gürültü geliyordu. Değneğe dayanarak kirpiklerini açıp kapayarak yürümeye başladı. Birden canlandı, dudakları titredi, elini salladı. Bilinmez nasıl sözler ta kalbin derinliklerinde birer kıvılcım şiddetiyle tutuşarak çarpıyor ama bunları haykıra haykıra söylemek tutkusuyla yanıp tutuşuyordu. Sokak birden sağa sapıyordu. Köşe başında bir yığın adam daha gördü. İçlerinden biri yüksek sesle bağırıyordu. Gördünüz mü arkadaşlar? Onlar süngülere nasıl karşı geldiler? Edepsizliklerinden değil, yürekliliklerinden. Gerçekten görülecek şey. Asker üzerlerine geliyordu da onlar hiç kımıldamıyorlar, hiç korkmuyorlar, adım bile atmıyorlardı. Evet, ne yaman şey şu Pavel, ya küçük Rusyalı? Ama kalbin içine girerek, arkadaşlar dedi. Herkes saygıyla açılarak ona yol veriyordu. İçlerinden biri, bakınız dedi, bayrağı kurtarmış elinde tutuyor. Öteden başka bir ses sert bir biçimde, sen sus dedi. Ama kollarını geniş bir biçimde açarak dedi ki, dininizi severseniz dinleyin. Siz hepiniz bizdensiniz. Hepiniz temiz yürekli içten adamlarsınız. Gözlerinizi açınız, korkmadan bakınız. Bakınız ne oldu? Çocuklarımız uyandı. O eski yolu aşındırarak yeni bir yola, hepimizin alnında yazılı olan geniş bir yola girdi. Hepimiz için, hepimizin alnında yazılı olan geniş bir doğru yola girdi. Hepimiz için, hepimizin çocukları için onlarla savaşa başladı. Kalbi çarpıyor, göğsü sıkışıyor, kuruyan boğazı yanıyordu. Kalbinin derinliklerinde her şeyi, herkesi tutuşturan derin, sonsuz bir sevgiyle öyle sözler uzanıyordu ki dilini yakıyor, bu sözlerin sıcaklığı ona gittikçe artan bir güç veriyordu. Halkın kendisini dinlediğini gördü. Herkes susmuştu, düşünüyorlardı. Pelage bunu anladı. Şimdi içinde niteliğini pek iyi bilmediği bir istek uyanıyordu. Bunları çevresinde toplanan bu halk, oraya askerlerin elinde yalnız bırakarak uzaklaştıkları Andrei'nin Pavel'in yanına sürüklemek. Bakışlarını halkın inceleyen, üzgün yüzleri üstünde dolaştırarak gittikçe artan bir güçle sözünü sürdürdü. Çocuklarımız bu dünyadan geçerek sevince, mutluluğa gidiyorlar. Hepimiz adına yürüyorlar. Kötü insanların, yalancı insanların bizi bağlamak, boğmak, hapsetmek için kullandıkları araçlara karşı yürüyorlar. Arkadaşlar, halk dünyada zulüm gören insanları kurtarmak içindir ki gençlerimiz, çocuklarımız ayaklandı. Onları bırakamayız. Onlara karşı çıkamayız. Onların yollarında tek başlarına bırakmayınız. Onlara acıyınız, onları seviniz. Bu temiz kalpleri anlamaya çalışınız. Onlara güveniniz. Sesi kısıldı. Gücü kesilmişti. Neredeyse yere düşecekti. Orada bulunanlardan biri kolundan tuttu. Boğuk, coşkun bir ses işitildi. Ona Tanrı'dan esin geliyor, anladınız mı arkadaşlar? Bu kadını Tanrı söyletiyor, söylediklerine kulak veriniz. Bir başkası da haline acıdı. Zavallı kadın kendini öldürüyor. Anlamıyorsunuz, o kendini öldürmüyor. Bizi bizim gibi aptalların yüzünü vuruyor. Sert bir ses birden halkın ortasından yükseldi. Benim oğlum, benim temiz yürekli oğlum, Mitya ne yaptı? Suçu ne? Arkadaşlarının arkasından gitti, oradan ayrılmadı. Bu suç mu? Kadının hakkı var. Niçin çocuklarımızı bırakalım? Onlar ne yaptılar? Suçları ne? Bu sözler anayı sarstı. Sizov sert bir sesle, haydi Pelage, sen evine dön artık. Haydi Nini, haydi, yorgunsun, bugün çok yoruldun dedi. Üstü başı kirli, sakalı karmakarışıktı. Derken kaşlarını çattı. Halka ciddi bir bakış fırlattı. Sonra vücudunun olanca gücüyle uzanarak açık parlak bir sesle, siz de bilirsiniz dedi. Oğlum fabrikada ölmüştü. Ne var ki bugün sağ olsaydı, onu kendi elimle o gidenlerin yanına katar, haydi oğlum git. Git çünkü bu adamların izlediği amaç hem doğru hem kutsaldır derdi. Durdu. Çevresindekiler susmuştu. Şimdi anlamını anlamadıkları, artık ürkmedikleri bir şey, bir yenilik, bir büyüklük duygusu onların varlığını kaplıyordu. Sizov kolunu kaldırarak havada salladıktan sonra dedi ki, size bu sözleri yaşlı bir adam söylüyordu. Beni hepiniz tanırsınız. 39 yıldan beri işçilik ederim. 50 yıldan beri şu toprak üstünde yaşarım. Bir yeğenim var. Yürekli, namuslu, akıllı bir delikanlıdır. Bugün tutuklandılar. O da Pavel'le birlikte bayrağın yanındaydı. Yüzü gerilmişti. Ananın elini sıkarak konuştu. Bu kadın doğru söylüyordu. O çocuklar hak ve adaletle, onur ve haysiyetleriyle yaşamak istiyorlar. Oysa biz onları bırakıyoruz. Evet, biz onları terk ettik. O maldan ayrıldık. Haydi Pelage, sen evine dön. Pelage gözyaşlarıyla kızarmış gözlerini halka dikerek, arkadaşlar dedi, yaşam çocuklarımızındır, toprak içindir. Sizof bayrağın değneğini yine anaya uzatarak, haydi Pelage, haydi sen evine dön. Bütün yüzler üzgün bir saygıyla, acıyan bir coşkunlukla anaya dikilmiş onu izliyordu. Sizof söz söylemeksizin kadına yol açıyor, halk ses çıkarmaksızın açıklanamayan bu gücün etkisine uyarak yoldan çekiliyor, alçak sesle söylenen tümceler arasında bütün bakışlar onu izliyordu. Pelagi kapısının önüne gelince yüzünü onlara doğru çevirdi. Bayrağın kırık değneğine dayanarak minnet dolu bir sesle, evet orası öyle, hepinize teşekkür ederim dedi. Sonra biraz önce kalbine doğan düşünceyi anımsayarak ekledi. Eğer Hazreti İsa için canını verenler olmasaydı bugün bile adı işitilemezdi. Halk suskun ona baktı ve o eliyle bir işaret yaparak Sizof'la birlikte eve girdi. Kapı önünde kalan halk birkaç söz söyledikten sonra acele etmeksizin ağır adımlarla uzaklaştı. İkinci bölüm. Günün geri kalan bölümü anılarla yüklü bir sis içinde, bedeni ve ruhu ezen ağır bir yorgunluk içinde geçti. Kısa boylu subay kara bir leke gibi anının gözünün önünde dolaşıyordu. Pavel'in bronzlaşmış yüzü aydınlanıyor, Andy'nin gülümseyen gözleri dönüp duruyordu. Ana odanın içinde aşağı yukarı gidip geliyor, ara sıra pencerenin önünde oturarak sokağa bakıyor, sonra yine kalkarak kaşlarını çatıyor, bütün vücudu titreyerek çevresine bakınıyor, ne istediğini bilmeden boş bir kafa ile aranıp duruyordu. Su içtiyse de susuzluğu dinmedi. Bunun iki bölümü ayrılmıştı. Birinci bölümün bir anlamı vardı, bir şey içeriyordu. İkinci bölüm buğu içinde geçmişti. Koskoca bir boşluktan başka bir şey değildi. Pelagi o gün akşama dek ikircik kaygı içinde şu soruya karşılık arıyordu. Şimdi ne yapmalı? Maria Corso'nun eve çıka geldi. Ellerini kollarını sallayarak bağırdı, çağırdı, ayaklarını yere vurdu. Bunların hiçbiri anayı heyecana getirmemişti. Maria'nın yırtıcı sesi şöyle işitiliyordu. Ah neyse yine yararsız olmadı. Bütün fabrika ama hep birden ayaklandı. Ana başını usulca sallayarak evet öyle dedi. Sabit bakışlarında günün olayları, Andre ve Pavel'le birlikte kendisinden uzaklaşan şeyleri, onlarla birlikte neler yitirdiğini kımıldamayan bir noktada takılıp kalan bakışlarıyla inceliyordu. Ağlamıyordu. Kalbi sıkışmış, kurumuştu. Boğazı da kupkuruydu. Elleri titriyor, ufak titreyişler omuzlarını donduruyordu. Yalnız içinde bir kızgınlık ateşi vardı ki parlamıyor, bir iğne gibi kalbine batıyor, acıtıyordu. Hızlı hızlı öksürerek kaşlarını çattı. Akşamleyin eve jandarmalar geldi. Ama hiçbir şaşkınlık ve korku izi göstermeksizin bunları kabul etti. Yüzünde sevinç izleri parlayan bu adamlar gürültü patırtı ederek evin içine girdiler. Sarı yüzlü subay dişlerini göstererek sordu. Ne var ne yok, neredesiniz bakalım? Bu üçüncü defadır sizin evi araştırmaya geliyoruz değil mi? Ama ses çıkarmadı. Kurumuş dudakları üstünde dilini gezdirdi. Subay bilgiç bir davranışla uzun uzadıya konuştu. Pelagi anladı ki bu adam kendi söyleyip kendi dinlemekten hoşlanıyor, onun sözleri kendisine kadar gelmiyor, kalbinde hiçbir etki uyandırmıyordu. Subay, Tanrı ve imparatora saygı duymayı oğlunu öğretmediğin için de suçlusun deyince, ana yüzüne bakmaksızın ona yanıt verdi. Evet, çocuklarımız bizi yargılayacaklardır. Onları bu yolda yalnız bıraktığımız için bizleri haklı olarak mahkum edeceklerdir. Ne diyorsun diye bağırdı subay. Daha yüksek sesle konuş. Diyorum ki bizleri yargılayacak olanlar çocuklarımızdır. Subay ananın üstünü başını aramasını tanık olarak çağrılan Maria'ya emretti. O bir süre gözlerini açıp kapadıktan sonra subayın gözlerine baka kaldı. Korkmuş gibi sordu. Nasıl yapayım? Bilmiyorum ki efendimiz. Subay öfkelenerek ter ter tepindi. Peki peki, haydi Pelage düğmelerini çöz. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Ananın giysilerini yoklar araştırırken mırıldanır gibi bir sesle ne köpek şeyler diyordu. Subay bağırdı. Ne mırıldanıyorsun orada? Bu araştırma işinin yapılmakta olduğu köşeye yan bir gözle baktı. Maria Corsanova korku içinde, hiç efendimiz, hiç bizimle ilgili bir şey, kadınlığa özgü dedi. Subay tutanağı imza etmesini emredince Pelage kalemi eline aldı. Kalın harfle, acemice bir yazıyla şu sözleri yazdı. Pelage Mulovna Vlasov, bir işçinin dul karısı. Subay aşağılayıcı bir davranışla kaşlarını çatarak sordu. Ne yazdın oraya, niçin yazdın bunu? Sonra alaycı bir gülümseyişle ekledi. Ne vahşi şeyler. Jandarma çekilip gitti. Ama pencerenin önüne doğru gitti. Ellerini göğüs üstünde kavuşturarak, hiçbir şey görmeyen gözlerini bilinmeyen bir noktaya dikilerek öylece uzun süre kaldı. Kaşlarını havaya kaldırmış, dudakları büzülmüştü. Çenesini öyle sıkmıştı ki dişleri ağrıyordu. Gazı tükenen lambanın ışığı hafif çıtırtılarla sönmeye başlamıştı. Bir üfleyişte lambayı söndürerek karanlıkta kaldı. Artık ne öfkeden ne gördüğü aşağılanmadan hiçbir iz yoktu. Şimdi soğuk karanlık, korku bütün varlığına girerek göğsünü dolduruyordu. Gözleri bacakları yoruluncaya dek orada kımıldamadan sessiz durdu. O sırada Maria sokak penceresinin altından gelerek yorgun bir sesle bağırdı. Pelayo, uyuyor musun? Zavallı kadıncağız. Uyu, uyu. Ama giysisini çıkarmaksızın yatağa girdi. Sanki uçuruma yuvarlanmış gibi derin bir uykuya daldı. Düşünde kasabaya giden yol üstünde, bataklığın biraz ötesinde sarı kumlarla örtülü bir tepe gördü. Sözde bunun doruğunda bir taş ocağı varmış. O sarı kumdan çıkarılıyormuş. İşte hemen o noktada Pavel ile Andre güzel bir sesle şarkı söylüyorlarmış. Uyan artık uykudan, uyan, uyan esirler dünyası. Pelagi tepenin yanına gitti. Elini alnına koyarak oğluna baktı. Delikanlının hayali günün mavi yüzeyinde açık seçik resmedilmişti. Ne var ki ana bu hayale yaklaşmaktan utanıyordu. Çünkü gebeydi. Kucağında da bir çocuk vardı. Yürümesini sürdürüyordu. Tarlalarda çocuklar top oynuyorlardı. Bu çocuklar pek çoktu. Top da kırmızıydı. Kucağındaki yumurcak da gitmek, onlarla oynamak istiyor, haykırarak ağlıyordu. Ana ona memesini vererek geri döndü. Tepenin her yanına askerler sarmış, elindeki süngülerin ucu kendisine doğru doğrulmuştu. Bunu görünce tarlaların ortasındaki bir kiliseye doğru kaçtı. Kilise ak, yüksek, sanki bulutlardan yapılmış hafifti. Orada bir cenaze töreni yapılıyordu. Ortaya büyük, kara, dört yanı kaplı bir bulut konmuştu. Papaz ile arkadaşı resmi giysileriyle ölü duası okuyorlardı. Papazın yanındaki adam buhurdanı sallıyordu. Anayı görünce gülümsedi. Onun da Samoylov gibi saçları kızıl, yüzü güleçti. Kilisenin kapısındaki camlardan geniş ışıklarıyla güneş giriyor, dua okuyanlar papazın ezgilerini hep bir ağızdan yeniliyorlardı. Derken papaz kilisenin ortasına gelerek "Tutun şunları," dedi. Üzerindeki giysi uçtu. Sık ve esmer bıyıkları yüzünün üstünde meydana çıktı. Herkes kaçtı. Papazın yanında duran rahip bile buhurdanı yere fırlattı ve küçük Rusyalı gibi başını ellerinin arasına alarak gözden kayboldu. Ana kucağında taşıdığı çocuğu orada tapınanların ayakları altına attı. Herkes bu çıplak, bu mini mini vücuda bakarak kaçıyordu. Zavallı kadın diz çökerek bağırdı. Çocuğu bırakmayınız, alınız. Küçük Rusyalı elleri arkasında, dudaklarındaki gülümseyişle papazın ilahisini söylüyordu. Pelagya eğilerek çocuğu yerden aldı. Ağır ağır gezinen Vesovçikov'un yanındaki tahta parçasının üstüne koydu. O sırada Vesovçikov, "Haberin var mı? Bana zor bir iş verdiler," dedi. Sokak pisti. Evlerin pencerelerine çıkan bir takım insanlar elleriyle işaret yapıyorlar, ıslık çalıyorlar, bağırıp çağırıyorlardı. Ortalık aydınlanmıştı. Güneş bütün gücüyle parlıyordu. Hiçbir yanda gölge yoktu. Küçük Rusyalı, "Sen de şarkı söyle nene," dedi. "Yaşamak işte budur." O güzel sesiyle, bütün seslerin üstünde çınlayan ezgileriyle durmadan şarkı söylüyordu. Ama da şarkıya başlamak için kendi kendine, "Niçin Andre böyle eğleniyor?" dedi. Derken geriye çekilir gibi bir davranışla dili görünmeyen bir uçurumun içine düştü. Uçurumun derinliklerinde onun duruşunu karşılayan boğuk bir ses geliyordu. Birden titreyerek uyandı. Bütün vücudu kan ter içindeydi. Kulak verdi. Göğsündeki ağırlığa karşılık şimdi bir boşluk, bir hafiflik duymak onu şaşırttı. Sanki ağır bir el kalbini yakalamış, tatlı tatlı sıkarak okşuyor, sanki bu tehlikeli oyunla eğleniyordu. Dışarıda fabrikanın düdüğü durmadan çalıyordu. Ama sesinden bunun ikinci düdük olduğunu kestirdi. Odanın içi karmakarışıktı. Kitaplar, elbiseler, kirli döşeme üstüne atılmış, her şey altüst olmuştu. Kalktı, yüzünü yıkamadan, ibadetini etmeden önce ortalığı topladı. Mutfağa gidince orada ucunda kırmızı bez takılmış bir değnek parçası gözüne ilişti. Bunu öfkeyle yerden kaldırdı. ocağa atacaktı. Sonra içini çekerek o kırmızı kumaşı aldı, dikkatle katladı, cebine yerleştirdi. Bundan sonra bol su ile tahtaları, pencereleri yıkadı. Giyindi, semaveri yaktı. Pencerenin önünde oturarak dünkü soruyu kendi kendine yinelemeye başladı. Şimdi ne yapmalı? Sonra her zamanki gibi duayı etmediğini anımsayarak kalktı. Birkaç saniye kutsal resimler önünde durdu. En sonra yine eski yerine gelerek oturdu. Kalbine bir hafiflik gelmişti. Her zaman çevik bir yürüyüşle sağa sola sallanan saatin sarkacı sağırlaşmıştı. Sinekler ikircikli durumlarda vızıldayarak pencerenin camlarına çarpıyorlardı. Mahalle garip bir sessizlik içine dalmıştı. Sanki gündüzün bütün güçleriyle sokaklarda bağırıp çağıran halk şimdi evlerine çekilmiş, sessizlik içinde o günün olağanüstülüğünü düşünüyorlardı. Derken bir başka görünüş Pelagya'nın gözünün önünde canlandı. Gençliğinde bir kez gördüğü sahneyi anımsadı. Bir gün Zozalov adında nilüferlerle süslü geniş bir havuz vardı. Bir sonbahar sabahıydı. Doğa sapsarı bir renge bürünmüştü. Ötesinde birisinde sararmış yapraklar fışkıran bu sessiz karanlık suyun orta yerinde sanki oraya mıhlanmış gibi bir kayık duruyor. Suyun yüzeyinde kımıltısız, sessiz, yalnız duran bu küreksiz, sahipsiz kayıktan derin bir özgünlük ve dertli hava uçuyordu. Şimdi öyle sanıyordu ki o zaman ölümü bekleyen bir tabuta benzettiği o tahta parçası tıpkı o kayık parçasını andırıyordu. O gün akşamüstü çiftlik kahyasının karısı hızlı adımlarla yürüyen, kara saçlı, her zaman karmakarışık duran kısa boylu kadının boğulma haberi ortalığa yayılmıştı. Ama bu acı anıları sanki görmemek için eliyle gözlerini kapadı. Sarsılan düşünceleri yine dünkü olaylara, hala bütün varlığını kaplayan taze anılara yöneldi. Bakışları soğuyan çay bardağına dikilmiş olarak uzun süre kımıltısız durdu. Kendi sınıfından akıllı bir adam görüp ondan bir yığın şeyler duyup öğrenmek istiyordu. Varlığının derinliklerinde gittikçe kabaran bu isteği sanki biliyormuş gibi Nikola Ivanoviç geldi. Kadın onu görünce birden kalbini bir korku kapladı. Delikanlının selamını yanıt bile vermeden zayıf bir sesle sordu. Ah, gelmemeliydiniz, niçin geldiniz? Sizi burada görürlerse tutuklarlar. Hayır, gelmemeliydiniz, düşüncesiz davrandınız. Nikola kendine güvenini anlatan bir davranışla ananın elini sıktıktan sonra burnu üstündeki gözlüğünü iyice yerleştirdi. Ananın kulağına eğilerek alçak sesle çabuk çabuk şunu söyledi. Andre, Pavel, ben aramızda kararlaştırmıştık. Onları tutuklayacak olurlarsa ben ertesi gün geleceğim, sizi kasabaya götüreceğim. Evi araştırmaya geldiler mi? Evet, her yanı araştırdılar. Benim üstümü başımı bile karıştırdılar. Bu adamlarda ne vicdan ne de utanma var. Nikola omuzlarını silkerek yanıt verdi. Nasıl olabilir ki? Sonra onun için alıp kendi götürmek istediğini anlattı. Pelagi bir dost ağzından çıkan bu şefkatli sözleri dinliyor, solgun bir gülümseyişle bu yüze bakarak onun kalbine verdiği güvene şaşıyordu. Madem ki Pavel öyle istemiş, sizi sıkmazsam, Nikola atıldı. Bu yüzden hiç üzülmeyiniz. Ben tek başınayım. Kız kardeşim çok az uğrar. Ancak ben çalışmak, ekmeğimi kazanmak isterim. Siz çalışmak isterseniz iş bulmak çok kolay. Pelagi'nin gözünde çalışmak, oğlunun, Andre ve arkadaşlarının uğraştığı amaçlardan ayrılmazdı. Nikola'nın yanına yaklaştı. Gözlerini gözlerinin içine dikerek, emin misin dedi. Ölüm pek öyle büyük değil, ancak yalnız başına kalmak, dediğim o değil. Sonra sesini alçaltarak, bizim kutsal amacımızdan söz etmek istiyorum dedi. Şimdi birden kafasında sade, açık bir düşünce belirdi. Geçen sefer Pavel'e yardım etmeyi becermişti. Belki bu sefer de becerebilirdi. O kutsal amaç uğrunda çalışanlar ne kadar çok olursa, Pavel'in buna harcanan çalışmaları başkalarının gözlerinde o oranda ortaya çıkacaktı. Ama Nikola'nın sevimli yüzünü seyrederken, onun Pavel'den, Andre'den, kendisinden söz etmesini bekliyordu. Nikola ise bir düşünce arkasında dalmış gitmişti. Sakalını karıştırarak sordu. Pavel'i gördüğünüz zaman sorarsınız. Bizden gazete isteyen köylüler kimlerdir? Adresleri nedir? Ama sevinerek, ben bilirim. Gazete isteyenlerin kimler olduğunu, nerede oturduklarını hep bilirim. Siz gazeteyi bana verin. Ben gider götürürüm. Onlar nerede isteler bulurum. Bütün dediklerinizi yaparım. Hem benim yasak kitap taşıdığımdan kimse kuşkulanmaz. Tanrı'ya şükür fabrikaya tonlarca kitap taşımıştım dedi. Birden evde değnek, omuzda bir torba, büyük yolları geçerek köyden köye, kentten kente gitmek, dolaşmak isteği uyandı. "Yalvarırım dostum," dedi, "bu işi bana bırakınız. Nereye isterseniz giderim, merak etmeyiniz. Ben nereye olursa yol bulur, hangi yoldan olsa amacıma ulaşırım. Yaz kış demez yürürüm." İstediğini dolambaçlı yoldan anlatmamış olmaktan utandı. Üzgün bir solunuşla içini çekti. Nikola ayağa kalktı. Peki görmeyen gözlerinde bir gülümseyiş parlayarak dedi ki, "Onun için de iş bulabilirsiniz. Emredir ki çalışmak isteseydiniz." "Doğruluk uğruna kendimi feda edeceğim. Hakkın, doğruluğun öncüsü olacağım. Bu özenilecek bir hal değil mi? Ben turistlerin yaşayışını pek güzel bulurum. Onlar salt gezer dururlar. Üzerlerinde mal namına bir şey taşımazlar. Acıkınca yemekleri ekmekten başka bir şeye gereksinim duymazlar. Kimseyi aşağı görmezler. Kimseye görünmeden sessiz, rahat bütün dünyayı dolaşırlar. Ben de onlar gibi olacağım. Ben de turistler gibi yaşayacağım. Pavel'in, Andre'nin derecesinde onların gidecekleri noktaya dek çıkacağım." O zaman düşünceye daldı. Kendini yersiz, yurtsuz, serseri, berduş, köy kulübelerinin pencerelerinin altında Tanrı rızası için dilenir gördü. Bu görüntü kalbine üzüntü verdi. Nikola yavaşça onun elini tuttu. Sıcak parmaklarıyla okşarken duvarda asılı olan saate bakarak, "Bunun için daha sonra konuşuruz," dedi. "Yalnız iyi düşününüz. Size verecekleri iş biraz tehlikelidir." "Dostum, düşünmek neye yarar? Bizim kanımızdan çıkan çocuklar, bizim kalbimizin en değerli parçaları, bize her şeyden daha değerli olan vücutlar, canlarını, özgürlüklerini hiçe sayıyorlar. Kendilerini acımadan feda edip gidiyorlar da ben ana iken o kadarcık bir şey yapmayayım mı?" Nikola sarardı. "Doğrusunu isterseniz ben ömrümde ilk kez olarak bu sözleri işitiyorum." Ana üzgünce başını sallayarak konuştu. "Ah, anlatamam ki. Bir ana kalbinden neler geçtiğini anlatabilecek sözler bulabilsem." Güçsüzlüğünü anlatan bir davranışla kollarını yanına salıverdi. İçinde yavaş yavaş kabaran bir güçle ayağa kalktı. Bütün varlığında bir hoşnutsuzluk vardı. Kafasında ateşli sözler dolaşıyordu. "Pek çokları var ki bundan dolayı ağlayacaklar. Kötü yürekliler, vicdansızlar bile duygulanacaktır." Nikola ayağa kalkarak yine saatine baktı. "Artık karar verdiniz. Kente geleceksiniz değil mi?" Ana bir şey söylemeyerek yalnız başını salladı. "Ne zaman mı? Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi." Sonra tatlı bir gülümseyişle ekledi, "Ben sizin işinizi düşünürüm, merak etmeyin." Ana şaşkın bakışlarla Nikola'ya baktı. Neden bu adam böyle üstüne düşüyordu? Ne ilgisi olabilirdi? Şimdi başını yere eğmiş, dudaklarında sıkıntısını gösteren bir gülümseyiş olduğu halde kısa kara ceketi biraz kamburlaşmış beliyle ayakta duruyordu. Nikola başını kaldırmayarak sordu. "Paranız var mı?" "Hayır." Cebinden bir kese çıkardı. Ağzını açarak Pelagya'ya uzattı. "Lütfen alır mısınız?" Ana elinde olmayan bir gülümseyişi tutamadı. Başını sallayarak "Her şey değişmiş," dedi. "Paranın bile sizce önemi kalmamış. Oysa başkaları onu elde etmek için ellerinden geleni yapıyor. Canlarını bile veriyorlar. Siz bunlara bayağı bir kağıttan, birer bakır parçasından başka gözle bakmıyorsunuz. Bunları başkalarına iyilik etmek için kazanıyorsunuz," diyeceğim geliyor. Nikola güldü. "Para hoş da, kullanışlı da değil. Alması da vermesi de can sıkar." Ananın elini tutarak güçlükle sıktı. "Evden geldiğince çabuk gireceksiniz değil mi?" Her zamanki gibi sessizce çıktı gitti. O gittikten sonra ana yalnız kalınca, "Ne iyi yürekli adam," dedi. "Halimizde acınacak bir şey bile görmesi. Şimdi Pelagya bu olaydan dolayı üzülmek mi yoksa şaşkınlığa düşmek mi gerekeceğini kestiremiyordu. Nikola ile görüştükten 4 saat sonra Pelagya onun evine gitmek üzere yola çıktı. İki sandık eşyası ile onu götüren araba mahallenin son evlerinden çıkıp kırlara varınca dönerek köye baktı. İçinde yaşayışın en karanlık, en üzüntülü dönemi geçen bu köyden yeni yeni acılar, zevklerle dolu yeni bir yaşayış döneminin hızlı geçen günlerini yaşadığı bu yerden artık sonrasız uzaklaştığını duyuyordu. Koyu kırmızı renkli, iri bir bacayı andıran fabrikada yükselen kocaman bacalarıyla çamurlu toprağın yüzeyinde uzanıp gidiyordu. Yanını çevresini ufacık sık sık işçi evleri sarmıştı. Bataklığın çevresinde sıralanan bu esmer renkli, basık yapılar sık bir küme biçiminde, ufak birer gözü andıran donuk pencerelerinin yakınan bakışlarıyla sanki birbirine bakıyor gibiydi. Kilise bunların tam ortasındaydı. O da fabrika gibi kıpkırmızı duruyor, çan kulesi bacalardan daha çok yükselmiyordu. Ama içini çekti, boynunu rahatsız eden yakasını çözdü. Bu üzgünlük tıpkı yaz gününün tozları gibi kuruydu. Arabacı hayvanların dizginlerine asılarak bağırdı. Yaşı belli olmayan bu adamın gözleri renksizdi. Seyrek saçlarının rengi uçmuştu. Kalçaları üzerinde sıçrayarak arabanın yanında yürüyordu. Yolculuğun amacı ne olursa olsun belki onun gözünde önemi yoktu. O kirli, kaba bir çift ayakkabı içine giren çarpık ayaklarını garip bir biçimde uzatarak keskin sesiyle durmadan bağırıyordu. Haydi de! Ana çevresine bakınıyor, tarlaları da ruhu gibi bomboş buluyordu. Hayvan da üzgün bir halde başını sallayarak yürüyor, güneşin sıcaklığı ile kızan derin kum tabakalarına bastıkça bir ses çıkıyordu. Araba gerçekte bozuk olduğu gibi tekerlekleri yağlanmadığından giderken gıcırdıyor, gıcırtılar arabanın kaldırdığı tozlara karışıyordu. Nikola Ivanoviç kasabanın ta ucundaki bir sokakta eskiliğinden çökmeye yüz tutmuş, kara boyalı, iki katlı eve dayalı yeşil küçük köşede oturuyordu. Köşkün önünde bir bahçe vardı. Bahçeye bakan üç pencereden akasya, leylak, söğüt ağaçlarının ince dallarının bir dantel gibi süslü kıpırtı gölgeleri döşemenin üstünde titriyordu. Odanın duvarlarına sırayla raflar yığılmış, içleri kitapla doldurulmuştu. Ötede biri de ciddi, dik duruşlu birkaç insan resmi vardı. Rahat edebilecek misiniz? Mutfakta otursan benim için daha iyi. Ama Nikola'nın bir şeylerden korkmakta olduğunu sezdi. Onun için Nikola kadını kandırmaya çalıştı. En sonunda mutfakta oturmak düşüncesinden vazgeçirince hemen yüzünde bir sevinç belirdi. Odaların içinde başka evlere benzemeyen bir hal, bir özellik vardı. Burada soluk aldıkça zevk duyuyor, konuşulurken evde olmadan ses alçalıyordu. Ama elleriyle saksılardaki toprağı yoklayarak bunları sulamalı dedi. Nikola bu tazasızlıktan utanarak evet dedi, sulamalı. Siz de bilesiniz ki çiçekleri çok severim. Ne yazık ki onlarla uğraşacak zamanım yok. Pelage dikkat etti. Evin sağlamlığına bakmadan Nikola kendi odasında bile çekingen adımlarla sanki bütün bu çevresindeki eşyaya uzak, yabancıymış gibi gürültüsüzce yürüyordu. Eşyalardan birine bakmak isteyince burnunu sokarcasına yaklaştırarak sağ elinin ince parmaklarıyla gözlüğünü düzeltiyor, sürekli bir bakışla o şeyi sessizce inceliyordu. Haline bakılırsa sanki bu odaya ana ile birlikte henüz gelmiş, bütün bu eşyaya yabancıymış sanılırdı. Ama onun bu dalgınlığını görünce yabancılığı bıraktı. Bu odaya kendi odası yüzüyle bakmaya başladı. Rast geldiği eşyanın yerini kafasına yerleştirerek onu nasıl yaşadığını, nasıl zaman geçirdiğini sorarak Nikola'nın arkasından evi dolaşıyordu. Halinde bu yabancılığından sıkıldığını, bundan başka bir şey yapmanın elinden gelmediğini gösteren bir şey vardı. Ama çiçekleri suladı, piyanonun üstünde darmadağın duran not defterini toparladı, o aralık gözünün semaveri ilişti. Bunu da temizlemeli dedi. Nikola parmağının bu rengi uçuk madenin üstüne sürdükten sonra burnunun ucuna getirerek dikkatle incelemeye koyuldu. Bu hal anayı güldürdü. Gece yatağına girince o günün olaylarını düşünüp birden yatağından doğrularak çevresine bakınmaya başladı. Yaşayışı boyunca ilk kez olmak üzere bir başkasının evinde bulunuyor, bundan hiçbir tedirginlik de duymuyordu. Ev sahibi olan Nikola'nın yaşayışını biraz sevgi sıcaklığıyla ısıtmaya karar verdi. Onun insanı güldüren acemiliği, beceriksizliği, parlak gözlerinin çocukça bakışıyla bütün ev göreneklerinden uzak duruşu kadını duygulandırmıştı. Sonra düşüncesi oğluna gitti. Bir Mayıs gününü andı. O günün anılarını yine yaşadı. Onun verdiği acı da büsbütün başkaydı. Bu acı tıpkı bir yumruk vuruşu gibi insanın başını yere eğdiriyor, yalnız kalbini binlerce iğnenin saplanması gibi öldürüp kırıp döküyor, onda eğilmiş beleni doğrultan bir öfke uyandırıyordu. Dışarıya kulak verdi. Kentin alışmadığı gece yaşayışı bahçenin ağaçlarını sallayarak garip fısıltılarla açık duran pencerelerden içeri giriyor, odanın duvarlarına yorgun, halsiz çarparak sönüyordu. Kadın düşünmeye başladı. Çocuklar birer birer mahvolup gidiyor. Ertesi gün erkenden kalktı, semaveri temizledi, yaktı. Sofra takımlarını hazırladı. Sonra mutfağa giderek ev sahibi uyanıncaya dek orada bekledi. O aralık bir öksürük sesi duyuldu. Nikola elinde gözlüğüyle mutfağın kapısında göründü. Ana sabah selamını verdikten sonra semaveri aldı, yemek odasına götürdü. O sırada Nikola yüzünü yıkıyor, kendi kendini söverek tahtalara su sıçratıyor, döküyor, tarağını ve fırçasını düşürüyordu. Kahvaltı ederken Nikola dedi ki, benim görevim pek korkunç, pek yürek sızlatıcı. Köylülerin durumunu incelemekle görevli olduğumdan bütün gün onların nasıl mahvolup gittiklerini görüyorum. Sonra gülümseyerek ekledi. Evet, görüyor, inceliyorum. Halk aç, bakımsız, ne yapsın? Yoksulluk öyle omzundan çökmüş ki zamanından önce mezara gidiyor. Çocuklar cılız, zayıf doğuyor. Sonbaharda sinekler gibi kırılıyor. Biz bunların hepsini biliyoruz. Zaten bunları bilmiş olmak, bu yolda incelemeler yapmak içindir ki bize aylık veriyorlar. İşimiz hep bu. Sanatınız ne? Okula gittiniz mi? Köyün okulunda öğretmenlik yapardım. Babam Yanka kentinde fabrika direktörüdür. Ben de öğretmenlik mesleğine girdim. Köylülere kitap dağıttığım için beni tutukladılar, hapse attılar. Oradan çıkınca bir kütüphanede iş buldum. O arada zıpırlık ettim, yine hapse atıldım. Arkanjel iline gönderdiler. Memurlarla geçinemedim. Bana durmadan baskı yapıyorlardı. En sonra buradan da aldılar. Beyaz Deniz kıyısında bir yere yolladılar. Orada bir kulübede 5 yıl yaşadım. Odanın temiz ışıklı havasında Nikola'nın sesi durgun, düzgün bir uyumla çınlıyordu. Ama bu yolda serüvenleri çok dinlemişti. Her seferinde bunları anlatan adamların davranışlarındaki serin kanlılığa, sanki zorunlu bir şeymiş gibi çekilen acılardan kimseyi sorumlu tutmayışlarına şaşırdı. Nikola dedi ki, kız kardeşim bugün geliyor. Evli mi? Dul. Kocası Sibirya'ya sürülmüştü, oradan kaçtı. Yolda giderken soğuk almış, gittiği yerde ölmüş. Yabancı ülkelere kaçmış, 2 yıl oluyor. Kız kardeşiniz sizden genç mi? Hayır, 6 yaş büyük. Onun bende çok hakkı var. Bu gördüğünüz piyano onundur. Gelsin de bakınız ne iyi çalar. Gerçekten salt piyano değil. Onun burada pek çok eşyası var. Benim böyle kitaplardan başka bir şeyim yok. Nerede oturur? Gülümseyerek her yerde. Nerede yürekli, korkmaz birisi gerekli görülürse gelirler, onu alırlar dedi. Bizim işle de uğraşır mı? Elbette değil mi ya? Nikola çıktı, işine gitti. Ama yalnız kaldığında izlenilen amacı bu insanların soğukkanlılığını daha dirençli, daha inançlı bir hale getiren kutsal amacı düşünmeye başladı. Düşündükçe kendini karanlıklar içinde yüksek bir dağ karşısında kalmış sanıyordu. Öğleye doğru karalar giyinmiş, boylu postlu güzel bir kadın çıkageldi. Ana kapıyı açarak içeri aldı. Elinde taşıdığı yeşil bir çantayı yere atarak Pelagya'nın ellerini avuçlarına aldı. Siz Pavel Vlasov'un annesisiniz değil mi? Pelagya kadının şıklığı karşısında kendinden utanarak evet dedi. Sizi hayalimde düşündüğüm gibi buldum. Kardeşim buraya gelip de birlikte oturacağınızı bana önceden yazmıştı. Oğlunuzla biz birbirimizi çoktan beri tanırız. Sizden bana sık sık söz ederdi. Sesi boğuktu. Sözler boğazından teker teker dökülüyordu. Elinin işaretlerinde bir işgörürlük, bir kesinlik vardı. İri gözlerinde temiz bir gençlik gülümseyişi dolaşıyor, şakaklarının üstünde gümüş gibi beyaz saçlar parlıyordu. Karnım aç, bir fincan kahve olsa ne iyi olurdu? Şimdi hazırlarım. Dolaptan kahve takımını çıkararak sordu. Gerçekten Pavel benden söz eder mi? Elbette, hem de sık sık. Nikola'nın kardeşi cebinden bir kutu çıkardı. Bir sigara alarak yaktı. Odada geniş adımlarla gezinmeye başladı. Onu çok merak ediyorsunuz elbet. Ama cezvenin altında yanan ispirto lambasının mavimtırak halilerine bakarak gülümsüyordu. Kalbinde öyle derin bir sevinç vardı ki sıkıntısını unutturmuştu. Kendi kendini yavrucuğum hep benden söz ediyor diye düşünüyordu. Merak edip etmediğimi sordunuz. Merak etmez miyim hiç? Bu ne acı şey. Ancak eskiden daha kötüydü. Şimdi hiç olmazsa yalnız değil. Sonra bakışlarını karşısındakinin gözlerine dikerek sordu. Adınız? Sofya. Ana kadını süzmeye başladı. Bu kadında büyük bir yüreklilik, büyük bir ataklık, korkmadan her şeye atılabilecek yaratılışta olduğunu gösteren bir hal vardı. Söz söylerken konuşma biçiminden kalbinin güven ve inanı anlaşılıyordu. Gerekli olan şey arkadaşlarının uzun süre hapiste kalmaması, hemen yargılanıp gönderilmesidir. Şimdi Pavel bir kez Sibirya'ya gitti mi oradan onu kurtarmak kolay olur. Hem de kurtaracağız, burası onsuz olmaz. Gözleriyle sigarasını atacak bir yer aradıktan sonra bir çiçek saksısına soktu. Ama istemeyerek dedi ki oraya atmayın, çiçeği soldurur. Affedersiniz, Nikolay bunu birkaç kere söylemişti. Sigarayı oradan çıkararak pencereden dışarı attı. Kusura bakmayınız, düşünmeden söyledim. Size söylemek sanırım bana düşmezdi. Sofya omuzlarını silkerek düzgün bir sesle, öyle şey olur mu? Herhangi bir sersemlik edecek olursam beni neden uyarmayasınız? Kahve oldu, teşekkür ederim. Niçin bir fincan yaptınız, siz içmez misiniz? Ananın omuzlarını tutarak kendine doğru çekti. Şaşkın bakışları Pelagen'in gözlerine dalmıştı. Yoksa sıkılıyor musunuz? Ana gülümsedi. Bu eve dün geldiğim halde, bakınız sanki kendi evimdeymişim, sizi çoktan beri tanıyormuşum gibi davranıyorum. Hiç sıkılsam böyle yapar mıyım? Benim kimseden korkum yok. İstediğim şeyi söylerim. Gerekince azarlarım bile. Elbette öyle olmalı. Pelage dedi ki, başımın yerini bile bilmem. Kendi kendimden habersizim. Eskiden kendi düşündüğünüzü, duyduğunuzu söylemek için saatlerce insanın çevresinde dolaşırdınız. Şimdi öyle değil. Kalbimin kimseden korkusu kalmadı. Eskiden benliğimizden bile geçmeyen şeyleri şimdi bir anda söyleyip işin içinden çıkıyoruz. Hem nasıl şeyler. Sofya bir sigara daha yaktı. Kül rengi gözlerinin okşayan bakışlarıyla ananın yüzüne bakıyordu. Az önce Pavel'i kurtarmak işiyle uğraştığınızı söylediniz. Sayalım ki kurtuldu. Nerede yaşayacak? Pelagi içini kemiren bu soruyu en sona soru vermişti. Sofya fincanına biraz kahve koyarak yanıtladı. Orası kolay. Onun gibi kurtulanlar nasıl yaşıyorsa o da öyle yaşar. Daha geçen gün böyle birisini kurtardım. Birlikte ta sınıra dek gittik. Güney bölgesinde bir fabrikada işçilik yapar. Değerli bir adamdır. 5 yıl sürgün cezasına çarptırılmıştı. 4. kaset 2. yüzün sonu.